Ayrım 25.
Sayfa 252. 1960 devriminden sonra yedek subayların köy okullarına öğretmen olarak kullanılması ileri sürüldü. Bu öneri daha 1930'larda ileri sürülmüş, öğretmenlik ayrı bir öğretim ve eğitim gerektiren bir meslek olduğu gerekçesi ile kabul edilmemişti. Ordunun memleket kalkınmasında hizmete koşulması isteği de daha 1920'lerde ortaya atılmış ama ordunun kendisi bu konuda istekli görünmediği için uygulanamamıştı. Kitabımızın tarım eğitimiyle ilgili bölümüne ziraat bölükleri üzerine kısa bilgi verilmiştir. Türkiye'ye idari bakımdan bölgelere ayırmakta daha 1932 yılında birinci devlet planı hazırlanırken düşünülmüştü. Türkiye'nin her tarafında aynı iktisat şartları ile ilerlemek kabil olmadığından memleket iktisadi mıntıkara ayrılacak ve idari mekanizma tamamen buna uydurularak her mıntıkada ayrı teşkilat yapılacaktır. Dipnot: İlhan Tekeli, Selim İlkin. Uygulamaya geçerken Türkiye'de devletçiliğin oluşumu. Ankara 1982. Sayfa 180. Yakın tarihimizin karanlıklar içinde kalması memleketimizde Osmanlı devri için abartmalı bir hayranlık yaratıyor. Osmanlı devrini her alanda mükemmel bir tarih saymak yanlış bir hayallemedir. Tarihimizi iyili kötülü gerçekleri ile tanımak zorundayız ve unutmamalıyız ki biz 1920'de yalnız başkenti değil dört yana düşman çizmesi altında kalmış bir vatanla %90'ı okur yazar olmayan yoksul ve perişan bir halkı ve daha çözemediğimiz sayısız güçlüğü Osmanlı İmparatorluğundan devraldık. Bölüm 8. Mustafa Kemal'in yetişmesi ve eğitimle ilgili fikirleri. Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasına varan hızlı bir geçiş devrinde yaşamıştır. Onun kişiliği, modernleşmek, kalkınmak ve yaşamak için didinen bir imparatorluğun çeşitli bunalımları ve kanlı kavga olayları içinde dokunmuştur. İmparatorluğa yıkımı getiren politik, ekonomik ve sosyal olaylar, yeni kuruluşların mayalanmasında görevler yüklenecek bir liderin belirlemesini ve yetişmesini hazırlamıştır. Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğması ile sonuçlanan politik olayların büyük kısmına katılmış, bir kısmına yön vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulup gelişmesinde ise en büyük işi onun gördüğü şüphesizdir. Bu sosyal çevre Mustafa Kemal'in oluşumuna nasıl etki yapmıştır? Yetiştiği Büyük Balkan şehrinin, devam ettiği sivil ve askeri okulların, mesleğinin ve dostluk kurduğu kişilerin, devletlerin fikir ve sanat hareketlerinin, yetiştirdiği dar gelirli memur ailesinin Mustafa Kemal'in kişiliğine etkileri nelerdir? Mustafa Kemal'in biyografisi hakkında bilinenleri biz, yukarıdaki soruları ön plana alarak yeniden derleyip toparlamaya gayret edeceğiz. Mustafa Kemal, 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Babası Ali Rıza Efendi, gümrükte küçük bir memurluk alacak kadar öğretimi olan bir kalem efendisidir. Annesi Zübeyde Hanım, köylü bir aileden gelme, sofu ve sağlam yapılı bir kadındır. Baba tarafından Mustafa Kemal'in dedesi, Firari Ahmet Efendi'nin bazı politik olaylara karıştığı için idama mahkum edilmiş hayatını ancak kaçarak kurtarmış ama kalan ömrünü kaçak olarak tamamlamıştır. Katıldığı meselenin ne olduğu ve onun olaydaki rolünü pek iyi bilmesek de onun firarilik lakabını böyle bir politik olaydan aldığı doğru olmalıdır. Dipnot 1. Şapolyo, Evren Behnan. Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi. İstanbul 1958. Sayfa 18. Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi, gümrük kaleminden ayrılıp kereste ticaretine başlamadan evvel aile Selanik'in kenar mahallelerinin birinde küçük bir evde oturmuştur. Burada ailenin 3 çocuğu arka arkaya ölmüştür. Bunlardan birinin veremden öldüğü bilinmektedir. Kereste ticaretinin ilk yılları Ali Rıza Efendi'ye Mustafa Kemal'in doğduğu büyükçe evi yaptıracak kadar gelir sağlamış ama kısa bir zaman sonra Makedonya çetecilerinin işe karışması ile Ali Rıza Efendi'nin ticareti bozulmuş, işleri kötüye gitmiştir. Küçük Mustafa, Makedonya'da hayatın güvensizliğini, mevcut keşmekeş içinde paraya pula güvenilemeyeceğini, idarenin vatandaşı koruyamayacak kadar güçsüz olduğunu çok erken görüp tanımış olmalıdır. Ali Rıza Efendi, kereste ticaretinde servetini kaybettikten sonra kısa bir zaman tuz alım satımı ile uğraşır ama başarı gösteremez. Yeniden kaleme geçmek yolundaki gayreti de bir sonuç vermeyince kendini içkiye verir ve 1888 yılında veremden ölür. Ali Rıza Efendi'nin 1876 savaşı dolayısıyla kurulan Selanik Asakiri Milliye Taburu'nda gönüllü olarak katıldığı ve orada kısa bir zaman teğmenlik yaptığı ileri sürülmüştür. Bu tabur, meşrutiyetin ilanı üzerine İstanbul'u ziyaret etmiş, Mithat Paşa tarafından karşılanmıştır. Bu hareketli ziyaret, padişahı kuşkulandırmış, Mithat Paşa'nın bu tip gönüllü taburları ile kendisini tahttan indireceği yolunda verilen bir jurnale dayanarak bütün gönüllü taburları kaldırmıştır. Bu bilgi doğru ise Ali Rıza Efendi'nin yenilik hareketlerine ilgisini gösterdiği gibi onun vatansever kuruluşlar içinde gönüllü olarak bulunduğunu göstermesi bakımından da dikkate değer. Ali Rıza Efendi'nin oğlu Mustafa'ya ilkokul seçerken gösterdiği titizlik onu bu bakımdan daha iyi tanımamıza yardım etmektedir. Küçük Kemal okul yaşına gelmiştir. Sofu bir aileden gelen Zübeyde Hanım'la Ali Rıza Efendi arasında çocuğun ilerideki mesleği üzerinde anlaşmazlıklar vardır. Anne, oğlunun ilahiler ve amin alayları ile eski mahalle okuluna gitmesini ve hafız olmasını istemektedir. Baba ise Şemsi Efendi okulunda kararlıdır. Sonunda bir anlaşma yolu bulunur, çocuk ilkin törenler ve aminlerle eski okula yazılır ve hemen arkasından oradan alınarak Şemsi Efendi'nin yeni okuluna verilir. Şemsi Efendi kimdir ve onun ilkokulu nasıl bir okuldur? Mustafa Kemal'in biyografisinden bahseden kaynaklar, bunun yeni usulde tedrisat yapan bir okul olduğunu belirtmekle yetinmişlerdir. Şemsi Efendi Okulu, yalnız Selanik'te değil, İstanbul'da da yeni okul hareketine öncülük etmiş bir ilköğretim yuvası idi. Şemsi Efendi, yeniliksever bir aydın olarak defalarca zamanın gericilerinin hücumuna uğramış, okulun sıraları ve ders araçları kafir icadıdır diye kırılmış, bu genç ve ülkücü öğretmen hayatını tehlikeye koyarak inandığı işini sürdürmüştür. Galip Pasinler, öğrencilik yıllarını anlatırken Şemsi Efendi ve onun okulu hakkındaki etraflı bilgi vermektedir. Onun anıları 1874 yılına rastlıyor. Dipnot 2. İhsan Sungu, Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi, Türk Tarih Kurumu Belleten 10, 1939, sayfa 291. Henüz 6 yaşındaydım. Selanik'te benden büyük kardeşimle ünlü Kerim Hafız Okulu'na devam ediyorduk. Kerim Hafız genç hocalardan biriydi ama okutma yolu eski biçimdi. Elif küsün enni, be küsün benni. Ve yerlerde oturuyorduk. Hocanın başı ucunda falaka, ders odasının yanında geldi gitti tahtası. Çocuklar hep birden okuyorlar. Bir gürültüdür gidiyor. Bir gün sabahleyin okula gitmek üzere hazırlandığım vakit babam bizi yeni açılmış başka bir okula göndereceğini söylemiş. Hizmetçimizi katarak beni bu yeni okula göndermişti. Bu yeni okulun sokak kapısından girince bir avlusu vardı. Sol tarafta 4-5 basamakla bir sahanlığa çıkıyor. Oradan geçilerek sınıfa giriliyordu. Küçük avluda 20-30 kadar çocuk oynuyorlar. Ortalarında dolaşan bir genç bizi görünce dikkatini bize çevirdi. Hizmetçimizin elindeki babamızın mektubunu alarak okudu. Bu genç hocamız Şemsettin Efendi'ydi. Biraz oyun oynadık. Çocuklarla birbirimizi tanımaya başladık. Sınıf kapısından girince karşıda burcu burcu kokan çam tahtalarından yapılmış sıralar iki tarafa dizilmiş, ortada bir gezinti bırakılmış, kapının solunda Şemsi Efendi duruyor. Arkasında iki ayak merdivenle çıkılır, güzel bir kürsü ve duvara dayanmış bir siyah tahta, silgi ve tebeşir var. Yüksek sıralarda oturuyoruz. Önümüzde dolaplı rahleler. Ne güzel. O gün okulun ilk açılış günü. Hocamız bizi oturduğu kürsüden şöylece bir inceledi. Şimdiye kadar okula gidenleri gitmeyenleri ayırdı. İki bölüm yaptı. Hepimiz alfabeyi A, B, C, Ba, Bi, Bu usulünde öğretmeye başladı. Kendi kara tahtaya yazıyor ve bize de yazdırıyordu. Saatte bir tatil yapar, avluda kendi nezareti altında bize oyun oynatır, jimnastik yaptırır, aynı zamanda ders odasının kapı ve pencerelerini açarak pis havayı değiştirirdi. Oyun arasında birbirimizle kavga etmememize, fena sözler söylememize özellikle dikkat ederdi. Bir iki ay sonra bir gün sokakta bir kalabalık peyda oldu. Fena sözler, küfürler söyleniyor, sofa kapısı kırılıyor ve içeriye hücum ediliyordu. Hocamız bu hali görünce zaten kulağı kirişteymiş, hemen yerinden fırladı. Komşunun bahçesine açılan bir pencereden atlayarak kaçtı. Kalabalık, serseri takımından kurulmuş 40-50 kadar haşırlardı. Sınıfa girdiler ve bizi küfürlerle dışarı attıktan sonra canım sıraları hocanın kürsüsünü bir harabeye çevirdiler. Biz de evlerimize kaçtık. Sebep? Şemsi Efendi çocukları gavur usulünde ders okutuyor, oyun oynatıyor, jimnastik yaptırıyormuş. Zaten o güne kadar öğrencinin adedi günden güne azalmaktaydı. Biz zabit ve memur çocukları olarak 20 kişi kadar kalmıştık. Aradan birkaç gün geçti. Hizmetçimiz bizi Şemsi Efendi'nin açtığı yeni okula götürdü. Bu okul hocanın kendi evinin altında büyükçe bir odaydı. Hocamız çalışıyor ve çalıştırıyordu. Metanetine, gayretine, öğretmenlik aşkına zerre kadar halel gelmemişti. Aksine şevki artmıştı. Derken bir gün aynı şekilde burada hücumuna uğradı. Tehditler ve küfürler arasında çocukları sokağa çıkardılar. Şemsi Efendi hocamız saklanmış, tehlikeden kurtulmuştu. Gene sıraları, kara tahtayı, o gavurluk alameti olan kapkara tahtayı parçaladılar. Eve bir şey yapmadılar. Çok yıl sonra hocanın kendi ağzından dinlendiğine göre kendisini sokakta yakalamışlar, dövmüşler, tahkir etmişler, bıçaklarla hayatını tehdit etmişler. Şemsi Efendi ya Selanik'i terk etmeli yahut okulundan ve hocalığından vazgeçmeliymiş. Şemsi Efendi bunlara da önem vermemiş, üçüncü bir tedbir düşünmüştü. Akşamdan sonra evlerimize gelmeye ve bizlere ders vermeye başladı. Son kalan 20 kadar öğrencisini böylece her gece ziyaret eder, 5-10 dakika ders verir veya kontrol eder giderdi. Bir gün Şemsi Efendi benim de içinde olduğum 5-6 öğrencisini yanına aldı, Rüştiye okuluna götürdü. Orada bizi Rüştiye öğrencileri ile sınava soktular. Bize gazete okuttular. Rüştiyeliler bizim kadar iyi okuyamadılar. Bize biraz hesap, rakam ve yazı yazdırdılar. Onlar bizim kadar yapamadılar. Duvarda bir harita asılıydı. Onlar bizim kadar bu haritayı da okuyamadılar. Velhasıl biz onlardan üstün çıktık. Şemsi Efendi böylece hizmet ve gayretinin yüksek azim ve kahramanlığının derecesini ispat etmek suretiyle halkın sevgi ve güvenini kazanmıştı. Bundan sonra hükümetin de desteği ile Şemsi Efendi Okulu yeniden açıldı. Dipnot 3. Galip Basinler. Akşam Günlük Gazete. 13 Kanun Evvel 1938'den naklen. Ergin Osman. Türk Marif Tarihi Cilt 2. 1939 sayfa 392-395. Abdurrahman Adil Bey ise Şemsi Efendi için şu bilgiyi veriyor. Şemsi Efendi öğrencinin disiplinine çok riayet ederdi. Yolda hocalarını rastladıkça öğrencinin kaldırıma çıkıp divan durarak asker gibi selam vermesi Şemsi Efendi'nin talimi ve tembihiydi. Şemsi Efendi'nin icraatından biri de okula yeni yazılan her çocuğa çalışkan öğrenciden bir lala, mentor tayin etmesiydi. Beni de bir zabitin oğluna lala tayin etmişti. Her sabah çocuğun evine gider, beraberce kahvaltı ederdim. Sonra çocuğu elinden tutup okula götürürdüm. Şemsi Efendi, Rumeli bozgunundan sonra İstanbul'a gelerek ahir ömrünü burada geçirdi. Eyüp'te bir ev alıp yerleşerek orada öldü. Dipnot 4. Ergin, adı geçen eser. Sayfa 394. Şemsi Efendi, bir ara İsmail Hakkı Efendi ile birlikte Selanik'te Aktarönü mahallesinde harap bir mescidi tamir ederek okul haline koymuş, orada özel bir okul açmışlardır. Mithat Paşa, Selanik'e gelince bütün okulların eğitim ve öğretim yollarını incelemiş, en çok onlarınkini beğenmişti. Hafız Kerim adında birisi ise bunları izledikleri yeni yola karşı çıkanları toplamış, bunlar dinsizdir diye haklarında şikayette bulunmuş, okullarını kapattırmıştır. Sonunda mesele il meclisine intikal etmiş, Mithat Paşa hakem olarak bulunmuştur. Dava Şemsi Efendi'nin lehinde sonuçlanmıştır. O tarihten itibaren yeni usul Selanik'te tutunup yerleşmiştir. Dipnot 5. Ergin, adı geçen eser. Sayfa 395. Eğitim Bakanlarından Abdurrahman Şeref Bey, Bakanlığı 1920, İstanbul'da yeni okul hareketine öncülük eden Abdikamil isminde bir öğretmenden bahsetmektedir. Abdikamil Selaniklidir ve İstanbul'da yeni usulle çalışan okulu ilk açan öğretmendir. Onun Süleymaniye'de kurduğu yeni ilkokul diğer Sıbyan okullarının yavaş yavaş ortadan kalkmasına ve yerlerini yeni yolda öğretim yapan okullara bırakmasına öncülük etmiştir. Abdi Kamil Efendi, yeni usulle talim ve tedrisi Selanik'te Şemsi Efendi ve arkadaşlarından öğrenerek İstanbul'a gelip burada uygulamaya başlamıştı. Dipnot 5. Ergin, adı geçen eser, sayfa 395. Şemsi Efendi ve onun okulu hakkında bildiklerimiz bunlardan artık değil. Ama bu bilgi yalnız Mustafa Kemal'in yetiştirmesi bakımından değil, Türk eğitimi tarihi bakımından da önem taşıyor. İlkokullarının yenileşmesi üzerinde duranlar, Şemsi Efendi olayını etraflıca incelemek gereğini duyacaklardır. İstanbul'da 1870'lerden sonra başlayıp oradan diğer illere yayılan usulü cedide mektepleri öyle anlaşılıyor ki Selanik'ten gelen ve Şemsi Efendi okulunda yetişen öğretmenlerle başlamıştır. Bu okulların kurucusu Abdikamil, Lisan-ı Savti üzere ilk Elif Bey'i yazan İsmail Hakkı Efendi, sonra Şemsi Efendi hep Selanik'ten yetişmişlerdir diyor. Kitabımızın daha evvelki bölümlerinde adı geçen İsmail Mahir Efendi'nin de Selanik'te uzun zaman okul müdürlüğü yapmış olduğuna burada işaret etmek gerekecektir. Mustafa Kemal'in öğrencilik yıllarında Şemsi Efendi okulu mücadelelerini vermiş, kendisini çevresine kabul ettirmişti. Ali Rıza Efendi burayı seçerken şüphesiz onun nasıl bir okul olduğunu biliyordu. Mustafa Kemal'in kişiliğinde yenilik, softa düşmanlığı ve disiplin duygularını gelişmesinde Şemsi Efendi okulunun payı büyük olmalıdır. Mustafa Kemal annesine şiddetle karşı koymasına bakmadan orta öğretimi için askeri okulu kendisi seçmiştir. Selanik askeri rüştiyesinin sınavlarına gizlice girip kazandıktan sonra bir oldu bittiyle annesini razı etmiştir. Bundan sonra onun gençlik yılları askeri okulların çatısı altında geçecektir. Bunlar sırasıyla Manastır Askeri İdadisi, İstanbul Harp Okulu ve Kurmay sınıflarıdır. Onun gençliğinin en ateşli yılları askeri okul geleneğiyle beslenmiştir. Onun öğrencilik yılları subay sınıfının imparatorluğun tarihinde önemli roller almaya hazırlandıkları yıllardır. Askeri okullarının öğrencileri orduda yüklendikleri görevlerle 2. Meşrutiyet dönemini açan baskı grubu olacak, 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar idareyi elinde tutacak, Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında ve yürütülmesinde en ağır sorumluluğu yüklenecektir. Subay sınıfı memleketimizde 1859 yılından beri politikanın içindedir. Abdülmecid'i devirmek için hazırlanan Kuleli olayına iki subayın da katıldığı bilinmektedir. 1876 yılında Abdülaziz'in tahttan indirilmesini askeri okullar sağlamıştır. Bu yüzden Harbiye'de tutuklamalar ve sürgünler olmuştur. Abdülhamid'in baskısının en ağır olduğu yıllarda ilk devrimci cemiyet askeri tıbbiyenin odunluklarında yapılan bir toplantı ile yine bu okulun öğrencileri tarafından kurulmuştur. Dipnot 6. İslam Ansiklopedisi, Atatürk maddesi. İttihat ve Terakki Cemiyeti 1895'te cemiyeti polisçe öğrenilince gizli cemiyete üye olan öğrenciler hapse atılmış ve sürgüne yollanmıştır. 1897'de ise askeri okullarda tutuklamaların en büyüğü yapılmıştır. Devrimci hareketlere katıldıkları için Reşit Paşa Harp Divanı'nca Trablusgarp'a sürülen 78 kişiden 40'ı 3 askeri okulun öğrencisiydi. Mustafa Kemal bu son tutuklamalardan 2 yıl sonra Harp Okulu'na girmiştir. Onun askeri okulların devrimci geleneği ile yüz yüze gelmesi ise daha önceye rastlar. Manastır Askeri İdadisi'nde arkadaşı Ömer Naci'nin etkisiyle devrin yasak kitaplarını okumaya başlar. Harp okulunu bitirince kendisini artık gizli çalışmalar için hazır bulmuştur. Diyor ki, "Her zamanki derslere iyi çalışıyordum. Bunun yanında bende ve bazı arkadaşlarımda yeni fikirler peyda oldu. Memleketin idaresinde ve siyasetinde fenalıklar olduğunu keşfetmeye başladık. Binlerce kişiden ibaret harp okulu öğrencisine bu keşfimizi anlatma hevesine düştük. Okul öğrencisi arasında okunmak üzere bir gazete kurduk. Sınıf içinde ufak bir örgütümüz vardı. Ben idare kuruluna dahildim. Gazetenin yazılarını çoğu zaman ben yazardım." Dipnot 7. İslam Ansiklopedisi, Atatürk maddesi. Bu gizli gazeteyi hazırlamakla uğraştıkları bir gün Mustafa Kemal ve arkadaşları suçüstü yakalanmış ama okul müdürünün vatanseverliği yüzünden yakalarını kurtarmışlardır. Okulu bitirdikten sonra ise bir arkadaşının evinde yaptıkları siyasi toplantıların birinde Mustafa Kemal yeniden baskına uğramış ve bu sefer kısa bir hapislikten sonra kol ağası olarak Şam'a atanmıştır. Bu yarı sürgündür. Askeri okulların devrimci geleneği üzerinde dururken Yakup Kadri Karaosmanoğlu diyor ki, Türk toplumunun bütün ileri hareketlerinde en birinci rolleri oynayan daima ya harbiye ya askeri tıbbiye öğrencilerinden olduklarını görürüz. Bu iki kurum son yarım yüzyılda milli cidaliğimizin avantgarde kadrosuna durmaksızın adam yetiştirmiştir. Devrin yasak edilen kitapları bu okulların sınıflarından bir türlü yok edilememiştir. Geceleri müzakere esnasında veyahut yatakhanede kör bir lambanın bulanık ışığı altında bu tehlikeli kitaplar yeni bir mezhebin remizleri gibi yüzlerce genç arasında elden ele dolaşıyordu. Onun içindir ki öğrencinin çoğu daha 20 yaşına basmadan hatta bazıları öğrenimlerini bitirmeden uzak sürgün yollarını boyluyorlar. Bodrum, Trablus, Fizan zindanlarından prangaya vuruluyorlardı. Ama bu korkunç cezalar geride kalanların gözünü yıldıracağına, tersine yüreklerindeki isyanı arttırıyor, her yıl ortadan kaybolan kafileyi yeni bir kafile takip ediyordu. Zira bunların ruhları kadar bedenleri de her türlü ceza ve meşakkatte alışmıştı. Harbiye mezununun İstanbul dışında bir göreve gönderilmesinin sürgünden farkı yoktu. Zira bu genç subaylar eğer bir paşazade değillerse veya nüfuzlu kimselerin himayesinden mahrumsalar, bir defa taşraya tayin edildiler mi, belki hayatlarının sonuna kadar İstanbul'a dönemezlerdi. Onun içindir ki, kah Arabistan'ın kızgın kum deryasını inden ine, izbeden izbeye konarak, çok defa kuru toprağa döşek, katı taşı yastık yaparak, yarı aç, yarı çıplak, vatanın her türlü derdine koşarken, zalim payitahın efsunlu güzellikleri gözlerinde tüttükçe belki içlerinden şöyle mırıldanırlardı. Bir gün gelir ben sana gösteririm. Dipnot 8. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri. Atatürk, İstanbul 1946. Sayfa 119-125. Askeri okul öğrencilerinin sosyal kökenleri onların arasında devrimci çalışmaların tutunup gelişmesinde rol oynamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda askeri okulların ilk öğrencilerini bölüklerden seçilen sıra erleri meydana getirmiştir. Bu özellik yalnız Mühendishane-i Bahri ve Mühendishane-i Berri, Deniz ve Kara Mühendis Okulları değil, harp okulunun açılmasında da görülür. Mühendishane-i Bahri ve Berri ilk öğrencileri ordunun lağımcı ve humbaracı birlikleri arasından seçilmişti. Harp okuluna alınan ilk öğrenciler ise Selimiye Kışlası'nın erleri arasından seçilen 400 kişidir. Bunlar tecrübeli ve çalışkan erlerdi. Askeri eğitimlerine ilkin Elif Bey'i öğrenmekle başlayan bu sıra erleri, harp okulundan mezun olan ilk subay kadrosunu kuracaktır. Harp okuluna ilk açıldığı yıl bu sıra erleri ile birlikte dışarıdan da öğrenci alınmak istenmiş ama gavur usulü eğitim yapan bu okula eşraf ve ayan çocuklarını göndermediği için fukara çocukları ve öksüzler toplanarak okula öğrenci kaydedilmiştir.